Ayrım 20.
Marx olgunluğun tüm gücü, berraklığı ve doluluğu ile sevmişti. Bu onun bir başarısıydı. Aşk, Karl için her türlü yasak elmalar ve başka arzulara karşı bir zırh olmuştu. Bu zırh ise saygıdan, düşünce eşitliğinden doğan gururdan, Jenny von Westphalen'e karşı hissettiği tertemiz duygulardan örülüydü. Jenny'ye sadık kalmasının nedeni aşk ahlakının gerekleri değildi. Bunu ayrılırken babası böyle istedi diye de yapmıyordu. Aralarındaki yeminlerden dolayı da değildi. Bu Jenny'den başka biriyle yapamadığı içindi, onu sevdiği içindi. Başkent evleri ve sokaklarının neşesiz çizgilerine alışmak, bu şehrin iklimine büründüğü nemli taşa alışmak daha zordu. Güneşten şımarmış genç Trierli, taş evlerin arasında büyük bir istekle yeşil lekeler arıyordu. Berlin'de hemen hemen hiç ağaç ve çiçek yoktu. Kar tüm mevsimleri seviyordu. Bahar onun için açan çiçekleri ve koyu renkli sarmaşığı ifade ediyordu. Sarmaşık ise lise binasının çevresini, Westphalenlerin evindeki terası kaplıyordu. Roma sokağının köşesi bir çiçek cennetiydi. Jenny, Karl'ın onu bu köşeye kadar geçirmesine izin vermişti. Kavşakta bir süre durup konuşmuşlardı. Karl nişansını sevgiyle izleyerek ağır çiçek dallarından damarcıklı kocaman yumuşak yapraklar koparıyordu. Bu yapraklar tozu yenerek sokağı kaplıyordu. Karl yeşilliği ve çimleri seviyordu. Yazın sıcak, hareketsiz günlerinde Mozel nehrinde yıkanıyordu. Nehir kıyısı mentol çiçekleri ve papatyalarla dolu yemyeşil bir kıyıydı. Kuşlar sanki havada asılıydı. Ağustos böcekleri şarkı söylüyordu. Kar suda yüzüyor, dalıyor, oynuyor veya hareketsizce yatıp güneşleniyordu. Oğlunun nehre girmesine izin veren anne ona gölgede kalıp güneşten korunmasını öğütlüyordu. Ama kar ağaç altının serinliği ve gölgesi yerine çimlerin sıcaklığını ve güneşi tercih ediyordu. Çimlerin üzerine yatarak kolayca heyecanlanan kalbinin düzgün vuruşlarını duyuyordu. O anda sanki toprağın nabzını dinliyordu. Hayat ileride, uzaktaydı. Manzarayı kesen Aziz Marco tepesinin arkasındaydı. Karl hayal kuruyordu. Dünyayı kitaplardan tanıyordu. İsyancılar, adalet için savaşanlar onu aralarına çağırıyorlardı. Mozel kıyısına gittiğinde bazen Cervantes'in Don Quixote adlı kitabını yanına alıyor, onunla birlikte acı çekiyor ve gülüyordu. Çiçekler ve çimler küçüklüğünden beri Marx'a geçmişinden hatlar, silüetler, konuşmalardan kesitler ve sözcükler çağrıştırırdı. Geçmişten kalan harika hayaller. Karl bazen Jenny'ye çiçek getirirdi. O da buketin içerisinden en güzelini seçip elbisesine iliştirirdi. Onların aşkını çiçekler ve otlar süslüyordu. Sonbahar, Westphalenlerin bağlarının gökkuşağı renklerini taşıyan üzüm salkımlarına gizleniyor, Fransız üzümü asmalarına özenle örgeşiyordu. Bağlar, meyve bahçeleri, Karl'ın çocukluğu bağlar ve meyve bahçelerinin sarı sıcak toprağı üzerine geçmişti. Sıcak akşamlarda avukatın bütün ailesi olgun meyveler arasında birkaç neşeli saat geçirerek dinleniyordu. Ferah havlunun yanına kareli büyük bezler seriyorlardı. Anne sepetten şeker, kurabiye ve ahududu şurubuyla tatlandırılmış bir şişe su çıkarıyordu. "Sevgili Hansi," diyordu avukat sessizce karısına, "mutlu musun? Çocuklar, hayat, bizim Trier'imiz gibi, özgürlük gibi, sadık olmak gibi, anne ve babanızın aşk ile geçmiş yılları gibi harika." Çiçekli Ren ülkesi vatandaşının yaşamını, çiçek açmaya başlayan ağaçlar, olgunlaşan meyveler süsler. Bu günümüzde bile geçerlidir. Karl'ın Brücken Gazete'deki odasının penceresinden Aziz Marco Tepesi'nin kıvırcık saçlı ormanı ve uzak bağlar görünüyordu. Bond'daki odasının pencereleri ise eski bir bahçeye açılıyordu. Bahçe gereğinden sık dikilmiş ağaçların gün ışını kapatmasından dolayı nemliydi. Evin önünden bir ırmak geçiyordu. Söğüt ağaçlarının dalları ırmağın üzerine bezgince eğilmişti. Karl Ren kıyısına dolaşmayı çok seviyordu. Bonn'un yakınlarında nehrin kıyısında bir çıkıntı vardı. Yüzyılın başında suskun, güvensiz Beethoven sık sık bu çıkıntının üzerinde otururmuş. Besteci ağaçların hışırtısını ve suyun şırıltısını dinlermiş. Marx onun bir ölüm yıl dönümünde bestecinin ölümsüz 9. senfonisini dinlemişti, sarhoş olmuştu. Eski Bonn'un bu yüce müzisyeniyle niye bu kadar gurur duyduğunu anlamıştı. Berlin'in bulanık Spree nehri, şehrin kirli kıyı sokağı, melankolik kayıkların gıcırtısı Ren kıyılarına pek benzemiyordu. Karl Berlin'e geldikten sonra onu ilk ziyaret eden Fritz Schlag oldu. "Babam bana gönderdiği son mesajda seni delikten ışığa çıkarmamı istedi," diye başladı daha kapının eşiğinde. "Köstebek gibi ders kitaplarının arasında kapanarak kariyer yapacağını mı sanıyorsun?" Fritz tozlu köşelere baktı, kitapları karıştırdı ve yüzünde tam bir hayal kırıklığı ifadesi belirdi. Bu dört duvar arasına kapanarak bir mumya gibi kuruyacaksın. Burada tek bir şişe şarap ve gül, tek bir kırık kadeh bile görmüyorum. Sen renlilerin yüz karasısın, ruhunu hadım ediyorsun. Aa, şiir mi yazıyorsun? Hukuk, çok iyi. Ama şiirin ve bilimin ilham perileri sıkılmanı engelleyemez. Sendeki akıl ve bilgiyle zamanını çok iyi geçirebilirsin. Karl cevap olarak gülümsüyordu. Ama Schlag susmak bilmiyordu. Sahip olduğun yeteneklerle sen Varmhagen von Ensen'in salonuna bile girebilirsin. Bay Enigen sana yardımcı olabilir. Ne halt arayacağım trier hayvanlarının ve kargalarının benzeri olan salon dedikoducuları ve maceracıları arasında? Hayat kısa sürede halledilmesi gereken o kadar çok problemle dolu ki, kalsın, ben almayayım. Fritz sıçradı. Bu yaşam içerisinde insanların değil de problemlerin üzerine binerek mi kendine bir yol açıp layık olduğun konuma gelmeyi düşünüyorsun? Bu daha ilginç. Von Ensen'in salonundan daha mı ilginç? Aforoz, isyankar, ben iki aydır kendini beğenmiş tam bir prenses edasına sahip olan Varmhagen'in yeğeni Bayan Ludmilla Asing'i ziyaret etmeye çalışıyorum. 5-8 saatleri arasında toplumun kaymak tabakası oraya gidiyor. Orada bir düzine ilginç insan var. Humboldt, Graf York, Pügler Muska, Bentham, Graf Linard. Aristokrat salonlarından bahsederken Fritz elinde olmadan havaya giriyordu. Benim ne ilgim var onlarla? Ama eğer Rachel yaşıyor olsaydı onunla tanışmaya değerdi. Sanırım Heine de onun yanına gitmiş. Bir şair ne ifade edebilir ki üstüne üstlük gözden düşmüş. Şimdi oraya bakanlar, saraylı kadınlar ve yabancı diplomatlar gidiyor. Sence bu da mı az? Marschstrasse'de edebiyat ve bilim adamlarıyla da karşılaşabilirsin. Örneğin Ritter ile. Bu arada bana Prenses Kurlans'ın salonuna gitmeyi de teklif etmeyecek misin? Söylediklerine göre oraya sezon sonuna kadar prensler gidiyormuş diyerek Karl, Berlin Yüksek Sosyetesi hakkındaki bilgileriyle Schlag'ı şaşırttı. Ama onlar da bizim için fazla. Her insan haddini bilmeli. Şimdilik bizim unvan ve paramız yok. Biz hala ana kuzularıyız. Ben değilim. Ya ama bunu tartışmayacağız. Yarın başçı varsın cenazesi var. Sana büyük bir sır vereceğim. Bu Pinti'nin yeğeniyle evlenmeyi düşünüyorum. Evet, aileni kırma, kabul et. Bu asil insanların evi bizim için bir hazine. Henüz varlıkları olmayan üniversite öğrencileri için orada çok yararlı insanlar olacak. Oraya babalarımızın arkadaşı olan Bay Esser de gelecek. Evet ama niye cenazelere gidelim ki? Gönüllü ağıtçılar gibi cenazeler hukukçuların ilgi alanına girmiyor. Berlin'de cenazeler balolardan daha neşeli. Bürgerler doğmayı, evlenmeyi hatta ölmeyi bile seviyorlar. Yeter ki kendilerini ön plana çıkaracak bir şeyler olsun. Hayır meşgulüm, daha Trier'deyken esnaf eğlencelerinden bıkmıştım. Karl, yemin ederim ki sen Trier morguna doğru gidiyorsun. Ben sana şapkana takman için siyah krep getireceğim. Dalgınlıkla yine açık renk bir ceket giyme. Kendine koyu renk bir eldiven hazırla. Bunu da hiç olmazsa Bay Heinrich Marx için yap. Ertesi sabah Schlag hemşerisini uyandırdı ve karşı çıkmasını aldırmadan onu merdivenden aşağıya indirip kiraladığı arabaya bindirdi. Aceleyle bağlanmış siyah krep şapkanın kenarından sarkıyordu. Marx hüzünle esnedi. Bay Schwarz ve ailesine gösterdiği ilginin babasını memnun edeceği düşüncesiyle avunuyordu. Cenazeye gitmekle bizimkilerin bana verdiği onlarca adrese de selam götürmekten kurtulacağım dedi Marx melankolik bir sesle. Fritz ise bu konuda farklı düşünüyordu. Böyle hareket etmez, sana hayatta pek ciddi çıkarlar sağlamaz diyerek faytonun büyük fenerinin camından bakındı. Gerekli insanlar tıpkı dünyanın melekleri gibidirler. Bizim gibi hayatta iyi bir yere gelmeye çalışan genç insanlar için onlar birer mutlu rastlantı. Mesela bana bak, Berlin'e geldiğimde cebimde bir tek kuruş yoktu. Tek zenginliğim bana yardımı dokunacak adama yazılmış bir mektuptu. Mektubu ise ben söyledim, babam yazdı. İçinde bulunduğumuz maddi sıkıntılardan dolayı oğlum Fritz hem okuyup hem çalışmak zorunda. Tanrı bize 12 kız verdi. Üzerine bir şeyler vermeden bu malı bir yerlere yerleştirmek çok zor. Mutlu hataları ve ümitleri birlikte paylaştığımız benim değerli gençlik dostum senden vesaire vesaire. Ne düşünüyorsun Marx? Trier bürgerlerinin aylak dediği adam altın bir yumurta yumurtlayacak. Fritz havalara girmişti. Artık Kloss ve Co. firmasının genel sekreteriyim. Yakında üniversite üniformasını atmayı düşünüyorum. Fräulein Truda Schwarz bana sırılsıklama aşık. İri kıyım bir kız. Bana 20.000 kreuzer getirecek. Buna taşınmaz mallar dahil değil. Taşınmaz malların birçoğu noter büroları. O yüzden ben çeyiz olarak 20 altın dişini de kabul edebilirim. Kızamık çıkarırken cildini mahvetmiş olması da o kadar kötü bir şey değil. Dostum, para maymunu bile güzelleştirebilir. Hem ben zaten şişman kadınları severim. Annesi ölmeden önce evlenmeyi düşünmüyorum. Bu da Profesör Kraus'a göre 3-4 yıl sonra olacak. Biz de bu arada zamanımızı iyice değerlendirmeliyiz. Çünkü hayatta bir daha genç olma şansımız yok. Fritz bir iş adamı gibi öksürüp boyun bağını düzeltti, bıyıklarını sıvazladı. Fräulein Truda'nın hediye ettiği küçük pırlanta nal, siyah muarenin, muare bir tür hareli pahalı kumaş. Üzerinde mat bir ışıkla parlamaktaydı. Karl okul arkadaşına merakla baktı. Fritz'in küfürbazlığı onu güldürüyordu. Tanıyordu bu insanları Karl. Ne numune ama diye geçirdi içinden. Fritz'i sanki yeni ve çok küçük bir şeymişçesine kısık gözlerle inceliyordu. Sivri burunlu, kötü kalpli bir sivrisinek gibiydi. Küçük olduğu kadar kurnazdı da. Ne numune ama dedi sesli olarak Karl. Şlak yeterince parlamayan ayakkabılarıyla meşguldü. Siyah büyük bir bezin kenarıyla gizlice sildi onları. Araba iki katlı bir evin önünde durdu. Karl, sen benim için becerikli bir üç kağıtçı bu şlak, yeri kazan bir solucan diye düşünüyorsun. Sadece altın buzağıya taptığımı inkar etmek istemiyorum. Sen düşüncelerimi bile okuyabiliyorsun diyen Karl yüksek sesle güldü. Schwarz'ın Karlstrasse'deki evinin önünde kocaman bir cenaze arabası duruyordu. Dört at ağır ağır kafalarını sallıyordu. Atların üzerinde ucunda ağır toplar olan yerlere kadar sürünen siyah saçaklar vardı. Cenaze alayının yöneticisi dizlerine kadar gelen ceketi ve siyah silindir şapkasıyla havalı havalı dolaşıyordu. İyi görünüşlü, sakallı, ellerinde fenerler bulunan 12 cenaze taşıyıcısına emirler yağdırıyordu. Kiralanan faytonlar birbiri ardı sıra dizilmişti. Fritz Karl'a kendisine az çok saygısı olan hiçbir bürger cenazesinde 40-50 faytondan daha az kiralatmaz. Bu faytonların birçoğu boş kalsa bile. Aksi takdirde prestij sarsılır diye açıkladı. Schwarz'ın evi hiçbir zaman bu kadar kalabalık olmamıştı. Metal taşlar parlıyor, çam ağaçlarının dallarından kozalaklar düşüyordu. Siyah şeritlerle bağlanmış çiçekler atılıyordu. Yoldan geçen seyirci kalabalığı, boş boş dolaşan insanlar evin avlusuna toplanmıştı. Bu kalabalık iğrenç leş kokusunu almış bir saksan sürüsü gibi heyecanla gürültü ediyordu. Karl ve Fritz merdivenden çıkıp açık kapıdan girdiler. Antrede hizmetçi şapkalarını aldı. Bürger cenazesi Karl'ı eğlendirmeye başlamıştı. Fısıldayarak Fritz'e, ''Aslında bu ünlü adamın kim olduğunu pek bilmiyorum. Babam onun zenginliği hakkında bir şeyler anlatmıştı.'' dedi. Bay Schwarz kendi çağının adamıydı. Mutfak aletleri üreten bir fabrika kurmuştu. Tencere, tava ve tepsileriyle ün yapmıştı. Öğrenciler tabutun olduğu odaya girdiler. Tabutun çevresinde çelenkler diziliydi. Çevrede matem şapkaları takmış ve resmi elbiseleri içinde süslü baylar vardı. Karl bu insanları daha önce görmüş gibiydi. Başkent burjuvaları taşlı burjuvalarından sadece daha havalı ve daha süslü giyimleriyle ayrılıyordu. Kollarında siyah şeritler olan hizmetçiler şarap kadehleri, bira bardakları, salamlı sandviçler, şekerler, kurabiyeler ve cevizlerle dolu tabakları kocaman tepsilerde ikram ediyorlardı. Muhteşem bir ziyafet çekiliyordu. Pencereleri ve perdeleri kapalı olan oda büyük mumlar sayesinde çok iyi aydınlatılmıştı. Bay Schwarz diye fısıldadı Fritz, bir pintiydi. Hem de nadir bulunan pintilerden. Hayatında kendisine para kazandırmayan iki girişimi olmuştu. Birinci seferinde karısına ve kendisine nikah yüzüğü almış, ikincisinde Goethe'nin tüm kitaplarını. Her gün yaptığı kârı hesaplıyordu. Hayatında bir kez bile tiyatroya gitmemiş. Eve sadece saat 6 ile 8 arasında misafir davet ediyormuş. Çünkü bu saatler arasında onlara akşam yemeği vermese de olurmuş. Ama vasiyetnamesinde cenazesi için hiçbir masraftan kaçınılmamasını istemiş. Yıllarca büyük bir özenle cenaze için gerekli parayı ayrı bir kasada biriktirmiş ki öldüğü zaman şehirdeki tüm bürgerleri kıskandıracak bir cenaze töreni yapılabilsin. Cenaze arabasının arkasında 50 adet fayton sıralanmıştı. Cenaze arabası ise kocamandı. Büyük cenaze arabası imparator bakanlarının olduğu kadar kasapların da rüyasıydı. İşte Fräulein Truda da gelmişti. İri, kırmızı yanaklı, ağır bir kadındı. Köşede matem örtüsünün içine burnunu temizliyordu. Yanında ufak tefek bir nine oturuyordu. Bu Bay Schwarz'ın dul karısıydı. Nine, fare gözüne benzeyen yuvarlak gözlerini korkuyla açmış yeğeninin kararlı karakterinden destek almaktaydı. İkisi de ayıp olmasın diye ağlıyordu. Ağlamayı gerektirecek bir şey hissettikleri için değil. Nine kısa bir süre sonra kocasının peşinden yürüyecekti. Onu birden kavuştu özgürlük öldürecekti. İhtiyar Schwarz karısını ilk önce karşı çıkma alışkanlığından sonra da düşünme alışkanlığından kurtarmıştı. Şiş yüzlü bir Alman kadını tabuta yaklaştı. Bu Schlag'ın nişanlısının annesiydi. yani ölen Schwarz'ın akrabası. Özenle tıkınan seyirci kitlesi birden fısıldaşmaya başladı. Yemek dolu ağızlar birden açıldı. Dul kadın kendisinden daha mutlu olan kız kardeşine doğru hızlı hızlı yürüdü. Sonra ikisi havalı havalı sarılıp yapmacık bir üzüntüyle ağladılar. Orada bulunan herkes mendillerini çıkardı ve gözlerini silmeye başladı. Şılak da Truda'yı memnun etmek için gözlerini mendilinin altına sakladı. Ne kadar olağanüstü bir insandı Bay Schwarz diye yeterince yüksek bir ses tonuyla dokunaklı bir şekilde konuşan Fritz de tabuta doğru yürüdü. Ölen Schwarz'ın erkek kardeşi orada bulunan herkese kokart dağıttı. Kar çevresinde olan her şeyi dikkatle izliyor ve dinliyordu. Siyah elbiseli baylar saygıyla birbirlerine kralın Potsdam'dan geldiğini ve orada çok şişmanladığını fısıldadılar. Tıpkı Fritz gibi bu insanlar da ulaşamadıkları çevreler ve insanlar hakkında özentiyle konuşuyorlardı. Ama aynı anda da onların konumlarını ve zenginliklerini sürekli kıskanıyorlardı. Von Andersalt dün kraliçenin huzuruna kabul edilmiş. Prenses von Bewitt yazlık sarayını yenilemiş ve mobilyalarını değiştirmiş, eski mobilyalarını da karıma hediye etmiş. Eğer benim kızım Prenses Hohenlohe'nin karşısına çıkabilirse geleceği güven altında olacaktır. Bu konuda çok ümitliyim. Alman sosyetesinin üçüncü tabakası bu işte diye düşündü Karl. Cenazeyi yöneten adam bir ilahi söylemesini önerdi. İlahiden sonra tabutun kapağı kapatıldı. Dul kadın tam gerektiği gibi çığlık attı. Marx Schlag'ı tutup bir kenara çekti. Bu senin gerekli dediğin insanlar ne kadar küfürbazlarmış. Ne olacak acaba hayatımızı onarsız geçirmeye karar versek? Hoşça kal. İhtiyar üç kağıtçı Schwarz bensiz de yapabilir. Ben eve kaçıyorum. Fritz isyan etti. Ama tören daha yeni başladı. Sen hiç kimseyle tanışmadın. Bu fırsatı kaçırmaktan bir akılsızlık. Bir daha böyle uygun bir insanın ölüp bu kadar önemli insanın bir araya toplanacağını hiç sanmıyorum. Hayır lütfen. Kaliteyi doz belirler. Dersler için teşekkür ederim ama bu insanlar ölümü bile ticaret anlaşması haline getirmişler. Karl Unter den Linden sokağına doğru döndü ve bulvar boyunca yürüdü. Bulvarın kenarında çıplak kısa lambalar vardı. Karl kendini beğenmiş bürgerlerin üzüntülerini ve Pinti Efendi'nin cenazesi şerefine yapılan töreni hatırladıkça gülüyordu. Ahlaklı burjuva Schwarz'ın ruhu gökyüzünden yeryüzüne doğru yüzüyor, tıpkı ince bir dantel gibi diye kendi kendine şakalaşan Marx gülüyordu. Yoldan rastgele geçen yolcular benim cenazemi görüp diye düşünüyor Schwarz'ın ruhu. Avrupa, Almanya, Berlin ne kadar da önemli, yüce bir insanı kaybetti diye düşünecektir. Benim, yani Schwarz'ın cenazesinin de mezarlığa götürüldüğünü görünce utanacak, böyle önemli, ahlak sahibi, şerefli bir insanla aynı şehirde yaşamışım da ben nasıl onu tanımamışım diyecekler. Karl eğleniyordu, yürüyüşünü hızlandırdı. Hayal gücü komik şeyler üretmekte eşsizdi. Çanak çömlek fabrikasının sahibi Bay Schwarz'ın ruhu Berlin'in üzerinde bulut gibi şişip havlu atıyordu. Ama fazla gururdan kabarıp yağmur bulutuna dönüşüyor ve yağmur yağıyordu. Marx dudaklarıyla sonbahar yağmurunun ilk damlalarını yakalamaya çalışıyordu. Eve döndüğünde çok neşeliydi ve babasının tüm ısrarlarına rağmen artık bu türden ziyaretler yapmamaya karar verdi. Bundan böyle ne gerekli insanların cenazesine ne de yaşayan önemli insanların evlerine gidecekti. Evde onu bir mektup bekliyordu. Hayır baba, biz oldukça farklı insanlarız diye düşünüyordu babasının öğütlerini okurken. Babasının öğütleri Karl'ı ilk defa kızdırıyordu. Oğlunu yine insanlara karşı soğuk olmakla ve dikkatsiz para harcamakla eleştirmişti. Toplumun eğlenme, dinlenme ve eğitim açısından çok önemli olduğunu söylemeye gerek yok diye okuyordu sinirli bir şekilde Karl. Bu Trier'den gelen son mektuptu. Toplum diye gülümsedi delikanlı, Schwarz'ın misafir odasını hatırlayarak. Eğlenceler. Karl bu sözlerin karşısında kahkaha atmaya hazırdı ama babasına karşı hissettiği çocukça sevgi nedeniyle mektubu okumaya devam etti. Senin de göz ardı edemeyeceğin, özellikle artık yalnız olmadığından dolayı göz ardı edemeyeceğin bir şey de akıllıca hareket edebilmek için çevrende destekler yaratman gerektiğidir. Bu elbette ki şerefli ve dürüst metotlarla yapılmalı. Şerefli insanlar veya en azından öyle olduklarını düşünenler dikkatsizliği kolay kolay affedip onun için özel ileri sürülen gerekçeleri her zaman kabul etmiyorlar. Eğer özellikle biraz ilgi göstermişlerse o zaman dikkatsizliği asla affetmiyorlar. Bay Enigen ve Bay Esser çok şerefli ve sana çok gerekli insanlar. Onları reddetmen, onlara kibarca davranmaman çok akılsızca ve saygısızca bir şey. Çünkü onlar seni kibarca kabul ettiler. Senin yaşında ve senin konumunda biri bu tür insanlarla eşit düzeyde davranmayı isteyemez. Hayır, bu bana uygun değil diye düşünüyordu prosunu yakarken Karl. Trier'in kendisine gittikçe daha uzak, daha saf ve daha savunmasız geldiğini düşünüyordu. Çok sevdiği babası için de aynı şeyleri düşünüyordu. Annesini ise eskisinden daha sınırlı görüyordu. Karl asla bir hukuk danışmanı veya avukat olmayacaktı. Heinrich Marx gibi olamayacaktı. Oysa bazı zamanlar kendisini ihtiyar babasının bürosunda oturmuş çalışırken görüyordu. Heinrich Marx oğluna müşterilerini ve firmasını teslim etmişti. "Biz farklı dönemlerin insanlarıyız," diye fısıldadı Karl rahatlayarak. Bu biz sözcüğünü söylemek çok hoşuna gidiyordu. Çünkü biz sözcüğünün arkasında Karl ve Jenny vardı. Madalya, prestij, güç dedikleri şeye sahip olan tüm bu cılız 200'lü insancıkların canı cehennemi. Tüm şılakların canı cehennemi. Karl hemen hemen yarım gündür Jenny'yi düşünmediğini fark etti. Garip bir suçluluk duyuyordu. Sıçan renginde kumaşla kaplanmış yeni ve gıcırdayan bir koltuğa kıvrılıp oturdu. Hayal dünyasına daldı. Zapt edilmeyen korkulu hayalleri. Uzun süre bir şey yapmadan durma alışkanlığı yoktu. Hayaller, hatıralar onun için bir sıçrama tahtası ve ateşleyiciydi. Edebiyat, şiir, şarkılar. Karl küçükken şair olmak istiyordu. Ailesi de yetenekli olduğuna inanıyordu. Hiç kimse onun gibi öyküler uyduramıyordu. Hiç kimsenin fantezisi onun kadar parlak değildi. Hansi, bizim Karl'ın beşiğine periler şair tacı koymuşlar. Ailenin özel günlerinde Karl beceriksizce kafiyeli sözcükler seçip şiirler okur ve alkışlanırdı. Şiir. Karl yüzlerce poem, balat ve şiir ezberlemişti. Romantiklerin süslü mısralarını tekrarlar, onları taklit ederdi. Boş sözlerin ritmine, soğuk lirin azgınlığına aldanıyordu. İnsanları dünyayı henüz o kadar az tanıyordu ki, tanıdığı şlaklar ve şivarslar onu tiksindiriyordu. Onlardan kaçıp orman perilerinin, deniz kızlarının, şeytanların dünyasında gizlenmek istiyordu. 17-18 yaşındaki delikanlı daha yeni tanımaya başladığı gerçekler yerine masalları tercih ediyordu. Jenny balatları ve halk masallarını seviyor, onlardan birçoğunu Karl da biliyordu. Onlarda olağanüstü yaratıklar, gizemli ortaçağ büyücüleri, kadın ve erkek sihirbazlar yüceltiliyordu. Karl, Fräulein Westphalen için eski kitaplardan araştırıp halk türküleri buluyordu. Bu türkülerin zaman zaman karamsar, zaman zaman bira gibi köpüren süjetleri, kaba şiddetli dizeleri, Karl'ı en azından Brentano'nun şiirleri, Hoffman'ın gizemli düz yazıları kadar etkiliyordu. "Jenny Han," diye fısıldıyordu Karl. "Jenny Han, sevgili nişanlım. Sen hayatın zaferler karşılığındaki armağanısın. Neyin zaferi? Ders kitaplarına karşı zafer. Ne saçmalık ama. Kendime karşı verdiğim savaştan sonraki zafer. Ama burada savaş yok ki." Jenny, Karl'ın duygularının sürekliliğine, onu sevmeyi bildiğine inanmıyordu. Huzursuz, arzular içerisinde yanıp tutuşan genç üniversitelinin içinde yolların uzaklaştırdığı kadının yüzü olağanüstü güzelleşiyordu. "Sevgilim, şu anda ben ne yapabilirim ki? Seni sonsuza dek seveceğime nasıl inandırabilirim ki? Zaman benden bahsedince sözcükler gereksiz kalacak." Karl hırsla Divit'i arıyordu. Bu hiç de kolay bir iş değildi. O da öyle bir kargaşa içerisindeydi ki eğer anne Mars görse yataklara düşerdi. Divit Somya'nın altındaydı. Daha önce üzerine yazı yazılmış olan kağıt ispirto ocağının altındaydı. İspirto ocağının üzerinde ise alelacele yapılmış ancak içilmemiş bir kahve soğumaktaydı. Yastıkların ve sandalyelerin üzerinde izmaritler ve kahverengi puro artıkları vardı. Kitapların üzerine örümcek ağları gibi kül kaplamıştı. Aynı külden Karl'ın saçlarında ve parmaklarında da vardı. Yabancı şehrin sükuneti ve odanın yalnızlığı içerisinde Karl kendisini çok iyi hissediyordu. İlham, yalnızlık ve dinginlik istiyordu. Karl her şeyi unutarak büyük bir arzuyla kendisini yaratmaya veriyordu. Şairin iyisi de kötüsü de kafiye ve sözcük arayışını aynı heyecanla yaşar. Karl şiirinin doğuş anında kendi eserinin hakimi olamıyordu. Bu eser düşüncelerinin ışığını yansıttığından, sevincini paylaştığından, emek harcadığından dolayı onun için çok değerliydi. Üstelik şiirin lirik dizeleri Jenny'yi daha yakın hissetmesini sağlıyor ve içindeki büyük çelişkilere, duygularına çıkış yolu buluyordu. Sadece bir an için yüzünde hafif bir tebessüm beliriyor, gözleri alaycı bir edayla kısılıyordu. Ama bu sadece bir an sürüyordu. Son mısralar yazılıyor ve ona şiir adı veriliyordu. Bu mısralar onun içindeki beni yansıtmaktaydı.